Ayrım 20. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brule. Sayfa 187. Georgetown. 48 saat önce her şey basitti. Yaşamı düzenli bir şekilde akıyordu. Bir olay üzerinde pek de uzun uzadıya kafa yormadan doğal olarak bir sonrakini getirmişti. Özel okuldan üniversiteye, üniversiteden lisansüstü eğitime, oradan da tutkuyla sevdiği ve çalışmaya hiç benzemeyen bir alana geçmişti. Jan Feuerhofen hayatına 10 ay önce girmişti ve resmen teklif etmemiş olsa da evleneceklerine kaçınılmaz bir son gözüyle bakılıyordu. Kararlarını kolaylıkla, neticelerini pek düşünmeden vermişti. 32. doğum gününe bir ay kala kendisi için düşlediği yaşama giden yola çıkmıştı. Kariyer, bir dava ve bir ruh eşi. Ama şimdi her şey farklıydı. Seçimler daha zorlaşmıştı ve bu seçimlerin sonuçları onun yaşamını sonsuza kadar değiştirecekti. Gerçek sorumluluklar Aggie Johnston'ın gözünü itiraf etmek istediğinden daha fazla korkutuyordu. Philip Mercer üzerinde sırım gibi yapılı vücudunu iyice vurgulayan smokini, gür saçları ve şeytanınkiler kadar kışkırtıcı gözleriyle babasının verdiği partiye adımını attığında her şey yıkılmıştı. Mercer'ın gülümsemesi hiçbir kadının karşı koyamayacağı bir meydan okumaydı. Aggie kanepeden kalkarak salonun diğer ucundaki cam balkon kapılarına gitti. Dairesi Chesapeake ve Ohio kanalına bakıyordu ve kanalın kasvetli sularına doğru çıkıntı yapan balkonu en sevdiği noktalardan biriydi. Koşucular neredeyse sürekli bir geçit töreni yaparak su yolunun diğer tarafından geçiyorlardı. Öğleden sonra havadaki nem onu rahatsız edene, kolları kesilmiş tişörtü vücuduna yapışana kadar orada kaldı. Klimalı ortama döndü ve hissetmediği bir kesinlikle kapıyı kaydırarak kapattı. Ev babasının attığı eşyalarla, değerli ahşaplar ve yağlı boya tablolarla dekore edilmişti ve Aggie bunları ne seviyor ne de değerlerini anlıyordu. Ancak babasını mutlu etmek için de saklıyordu. Gerçekten sevdiği tek eşya kolejdeyken bir hayır kurumunun mağazasından aldığı rahat koltuktu. Sadık bir evcil hayvan gibi her yere taşıyordu koltuğu. Yıllar içinde koltuk defalarca onarılmış olduğu için özgün halinden geriye pek az şey kalmıştı. Yine de Westminster'daki o rahat yıllarından beri yanında olan aynı koltuktu o. Koltuğa minnetle çöktü. Onun bedenini sarışı Aggie'de daima kendisini kucaklıyor duygusu uyandırmıştı. Şu anda umarsızca gereksinim duyduğu bir kucaklamaydı bu. Mercer'ın adının konuk listesinde yer aldığından haberi vardı. Babası zaman zaman ona da davetiye göndereceğini söyleyerek Aggie'ye sataşmıştı. Aggie bir yandan Mercer'ın gelmemesi için dua ederken bir yandan da geleceğini umuyordu. Mercer davete katılıp katılmayacağını bildirmediğinde hem rahatlama hem de yenilginin tuhaf karışımından oluşan bir hisse kapılmıştı. Ve Mercer salona girdiğinde Aggie kendisini yine onunla ilk tanıştığındaki o kız öğrenci gibi hissetmişti. Hayatı ansızın tasavvur edebildiğinden çok daha karmaşık bir hal almıştı. Yeni düşünceler, yeni fikirler ve yeni görüşler en nihayet karşılaştıklarında elinden gelen tek şey Mercer'a kaba davranmak olana kadar beyninin içinde dönüp durmuşlardı. Dün onun evine niye gittiğini bilmiyordu. Lakin bilinçli ya da bilinçsiz en ufacık iç çamaşırlarını giymişti. Mercer'ın kahverengi kum taşı evine adımını attığı andan itibaren de yanı birazcık bile olsa düşünmemişti. Mercer'a hissettiklerini inkar etmesi imkansızdı ve bu Aggie'yi ürkütüyordu. Böyle bir duygu seline daha önce hiç kapılmamıştı. Yan'la ilk kez karşılaştığında bile... Lanet olsun diyerek öfkeyle koltuğundan kalktı. Sigara aradı. Karmakarışık mutfak tezgahının üzerinde buldu. Sakinleşmek için hemen bir tane yaktı. Dün gece ona gitmemesi lazımdı. Ancak bir bağımlı gibi kendisine engel olamıyordu. Yana aşık da onunla evlenecekti, istediği buydu. O Aggie'nin bu dünyada saygı duyduğu her şeyi temsil ediyordu. Suçlanmayı hak eden bir adam uğruna bunları neden bir tarafa atacaktı? Dolup taşmış sigara tablasına 3 tane yeni izmarit eklenene kadar bunlar üzerinde derinlemesine düşündü, lakin yanıt bulamadı. Bunun yaşamı üzerinde nasıl bir anlamı olacağını bilemiyordu. sadakatsiz, dikkatini çeken herkesle macera yaşamaya teslim olacak biri mi olacaktı? Yoksa Mercer özel bir durum, hayatta insanın karşısına bir kez çıkan kara sevda mıydı? Zihnini kurcalayan bir soru daha vardı, kuşkusuz daha önemli bir soru. Her düşündüğünde yanıtın uyandıracağı korkunun gücü onu zorluyordu. Regli geciktiğinde gerçekten hamile olmaktan korkmak yerine hamilelik testi yapmaktan korkmasından farksızdı bu durum. Sorunun en sonunda zihninde belirmesi onu şaşırttı. Babası dün gece Burt Manning'i Mercer'ı öldürmesi için neden göndermişti? Manning yıllarca babası için çalışmıştı. Aggie onu lise son sınıftan beri tanırdı. Mercer'ın evine yapılan saldırı onun hayatında yaşadığı en korkutucu deneyimdi. Ama Burt'ü yerde ölmüş olarak görmesi onun dayanma gücünün ötesine geçmişti. Evden olabildiğince çabuk kaçarken babasının Mercer'ı neden görmemesini söylediğini de anlamıştı. Manning'in Mercer'ı öldürmek için evine gideceğini biliyordu. Gözlerine hücum eden yaşlar göğsüne aktı. Bir gece önce ağlamaktan ötürü gözlerinde yaş kalmadığını zannetmişti. Fakat yarısına kadar tezgahın üzerindeki çöplerin arasına gömülmüş kutudan bir kağıt mendil almak için elini uzatırken olanları sisteminden kesinlikle atamayacağından emindi. Sessizce inen gözyaşları yerini hıçkırıkların eşlik ettiği, tüm bedenini sarsan sinir bozucu bir ağlamaya bıraktı. Seramik kaplı zemine çökerek sırtını dolaplara dayadı. Sonuçlar onu sandığından çok daha hızla yakalamaya başlamıştı. Son 48 saatte uğruna çalıştığı ve düşlediği her şey baş aşağı dönmüştü. Nişanlısı sevdiği ve herkesten daha fazla saygı duyduğu adam her karşılaştırmada Philip Mercer'ın yanında sönük kalmıştı. Ve asla hoşlanmadığı, ancak sevdiği babasının kiralık katiller tutan bir adam olduğu ortaya çıkmıştı. Aggie gözlerini kapatıp uyumak, her şeyi unutmak ve uyandığında bütün bunların korkunç bir rüya olduğunu görmek istiyordu. Kapının zili çaldığında sadece uzaklarda bilinçaltında bir sesti. Fakat ön kapının kilidinde bir anahtarın döndüğünü duyunca zorlanarak ayağa kalkıp toparlandı. Saçlarını parmaklarıyla taradı, gözlerinin altındaki tuzlu gözyaşlarını baş parmağıyla sildi. Babası yüzünde derin bir endişeyle mutfağa girdi. Üzerinde her zamanki üniforması vardı. Bedenine mükemmel biçimde uyan siyah takım elbise ve belli belirsiz deseni olan bir kravat. Aggie onca acısının arasında babasının ayakkabılarının yine her zaman olduğu gibi tamamen yıpranmış olmasa da epeyce eskimiş olduğunu gördü. Max Johnston pırıl pırıl ayakkabıların insanın özünden ziyade dış görünüşleriyle daha çok ilgilenen kişilerin gösteriş meraklarından kaynaklandığını düşünürdü. Aggie'nin yanaklarında gözyaşlarından kalan izleri fark etmeden önce ''Bütün gün sana ulaşmaya çalıştım ama telefonunu açık bırakmışsın. Çok merak ettim.'' dedi. ''Tatlım, sorun nedir?'' Babasının sigara içtiğini öğrenmesinin artık önemi kalmamıştı. Aggie bir sigara yaktı. ''Dün gece oradaydım baba. Ne yapmaya çalıştığını biliyorum.'' Max Johnson yumuşak bir tavırla ''Aggie'' dedi. ''Sen neden bahsediyorsun?'' ''Dün gece Mercer'ın evindeydim. Burt Manning onu öldürmeye kalkıştığında oradaydım.''
''Burt Manning mi?''
''Gizlice Mercer'ın evine girdi. O ve bir adam daha Mercer'ı öldürmek için gelmişlerdi. Ve Manning'i senin gönderdiğini biliyorum. Mercer'ın öldürülmesini istediğini biliyorum.'' Aggie öfkesine rağmen yine ağlamaya başlamıştı. Babasının gözleri duyduğu şaşkınlıktan ötürü büyümüşlerdi.
''Burt Manning dün gece Mercer'ı öldürmeye mi kalkıştı? Emin misin?''
''Oradaydım baba. Burt ve başka bir adam eve girdiler, bir FBI ajanını öldürdüler. Mercer onu vurmadan önce Burt az kalsın beni de öldürüyordu. Mercer omzundan, bir arkadaşı da bacağından vuruldu. Ama arkadaşının bacağı protez olduğu için durumu iyi.''
Aggie saçmaladığının farkındaydı. Babasının karşısına geçtiğinde güçlü olmak istemişti ama sözler ağzından sağanak gibi dökülmüştü.
''Onu senin gönderdiğini biliyorum. Benim Mercer'ı tekrar görmemi de o yüzden istemedin.''
Max Aggie'yi kollarının arasına alıp kızının titreyen vücuduna sıkıca sarıldı ve saçlarını okşarken alçak sesle kulağına fısıldadı. ''Geçti artık, iyisin.''
Ege birkaç dakika sonra yatıştı, hıçkırıkları dindi. Sakinleştiğinde Max gözlerinin içine bakabilmek için onu kol mesafesinde tuttu. ''Yaralanmadın değil mi?'' Ege başını salladı ve babası bir kez daha sarıldı ona. Rahatlama duygusu onu sıkıca kucaklamasına neden oldu. En sonunda Ege, beni dinle dedi. Bert Manning artık benim için çalışmıyor, aylardır çalışmıyor. Güvenlik uzmanı olarak kendi işini kurdu. Daha Petromax için çalışırken onun dengesiz olduğunu anlamıştım. İşinde iyiydi fakat kontrol edilmesi zor biriydi. Geçen sonbaharda onu kovdum. Mercer'ı öldürmeye çalışması konusunda bir fikrim yok ve sana bunun benimle ilgisi olmadığını söyleyebilirim. Gözleri sevgi ve endişeyle parlayan Max gülümsedi. Küçüklüğünden beri beni pek çok şeyle suçladın ve bunların bazıları doğru bile değildi. Cinayet işlenmesini reddediyorum. Ayrıca Mercer'ı neden öldürtmek isteyeyim ki? O benim iyi bir arkadaşım. Ege sakin bir sesle, ama onu görmememi söylemiştin bana diye suçladı. ''Tatlım, bunu seni korumak için yaptım. Ona aşık olduğunu biliyorum ve incinmeni istemiyorum. Mercer kadınlar arasında oldukça nam salmıştır. Bir öğrencinin delice aşık olması başka bir şeydir. Hem onunla tanışmanın üzerinden yıllar geçmiş olsa da kesinlikle kalbini kırardı. Mercer'ı severim ama söz konusu sen olduğunda ona güvenmem. Seni bu yüzden ikaz etmiştim.'' ''Oh benim zavallı küçük kızım.'' Bir kez daha birbirlerine sarılırlarken Ege çocukken bunu daha sık yapmış olsaydı keşke diye ayıflandı. Lakin şimdi bile geç kalmamışlardı. Çalıştığın organizasyonun lideriyle ilişkin olduğunu biliyorum Ege. Onu da onaylamıyorum. Fakat sana iyi davrandığını ve seni mutlu ettiğini biliyorum. Max Johnston'ın evlilik konusunu konuştuklarından haberi yoktu. Ege konuyu babasına açma cesaretini hiç bulamamıştı. ''Philip Mercer'ı aklından çıkar, en iyisi bu, tamam mı?'' Gözlerindeki yaşlar en sonunda kurumuş olan Ege başını salladı. ''Şuna ne dersin ufaklık, seninle bir anlaşma yapalım. Onu unutacağına söz verirsen sigara içmen konusunda bir şey söylemeyeceğim. Ve dün gece saat 10'u çeyrek geçe Mercer'ın evinde ne aradığını da sormayacağım.'' Ege babasına bakıp gülümsedi, kırılgan, incinmiş, güven dolu bir gülümseme. Kollarını tekrar babasının boynuna doladı ve en sevdiği koltuğunda kayboluyormuşçasına babasının kollarının arasında kaybetti kendisini. ''Seni seviyorum baba.'' ''Sen de benim hayatımın anlamısın tatlım. Bunu asla unutma. İyi olacak mısın?'' ''Olacağım. Herhalde bir süreliğine şehirden ayrılırım. Biraz uzaklaşmam lazım.'' ''Tabii git. Dinle, şirketin Hilton Head'deki evinde hiç kimse kalmıyor. Petromax'in jeti seni bir saatte oraya ulaştırır. Ayarlamamı ister misin?'' Ege başını sallayarak evet dedi. ''Harika. Ben birkaç gün için Londra'ya gitmek zorundayım. Döndükten sonra sana katılmama ne dersin?'' ''Harika olur derim.'' Ege kocaman gülümsedi. Babası gider gitmez Ege US Airways'in telefonunu çevirdi. Sinir bozucu sesli mesajla geçen birkaç dakikanın sonunda bilet kısmındaki görevlilerden biri yanıt verdi. Ege sert bir sesle "Reagan havaalanından kalkan ilk uçağınız ne zaman?" diye sordu. "Varış noktanız neresi bayan?" "Son nokta Alaska. Ama şu anda bunun önemi yok. Washington'dan ayrılmam gerekiyor." Ege bir gece önce saat kaçta Mercer'ın evinde olduğunu babasına söylememiş olduğu halde babası bunu biliyordu. Of tanrım. Arlington, Virginia. Ege Johnson çılgın gibi ülkenin başkentinden kaçma planları yaparken Mercer de 15 kilometre ötede aynı şeyi yapmaktaydı. Ama onda korkudan kaynaklanan bir telaş yoktu. Bavul yapmak söz konusu olduğunda uzman olduğunu düşünürdü. Kullanmayacağı bir şeyi nadiren yanına alırdı ve gerekli olacak hiçbir şeyi unutmazdı. Seçimlerinde yalnızca ekonomik davranmakla kalmazdı, aynı zamanda hızlıydı da. Deri elbise çantasıyla ev bagajını mahvolmuş yatağının üzerine atıp ikisinin de fermuarlarını kapatması arasında yalnızca 11 dakika geçmişti. O sabahın geç saatlerinde Willard Otel'den ayrılmasından itibaren telefonla konuşmadan geçirdiği ilk 11 dakika olmuştu bu süre. Eğer FBI'ın gözetiminden çıkacaksa kendisine avantaj sağlayacak şeyleri yapmak zorundaydı. Alaska'da gereksinim duyacağı bilgileri toplamak için neredeyse istediği iyilikler kadar da iyilik sözleri vermişti.
Kerikov onu öldürmeye çalışırken Mercer Rus'un çabalarını iki katına çıkaracağını bilmesine rağmen yine de vazgeçmek niyetinde değildi. Evinde şiddet uygulanması ve arkadaşlarının tehlikeye maruz kalmaları onu son derece öfkelendirmişti. Kendi yaşamının tehdit edilmesi başa çıkabileceği bir şeydi. Fakat tehdit umursadığı insanları, özellikle de Harry'i ve şimdi de Eggie'yi kapsıyorsa bunu kabul edemezdi. Eggie'nin rehberde yer almayan numarasını telefon şirketinde çalışan bir arkadaşı aracılığıyla bulmuş ama sürekli olarak meşgul veren telefon onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Bavullarını aşağı taşımaya hazır olduğunda telefonu çaldı. Telsiz komodinin üzerindeydi. ''Alo?''
''Doktor Mercer, ben Homer'dan Şef McLaughlin. Bana ulaşmaya çalıştığınıza dair bir mesaj iletildi.''
''Aradığınız için teşekkür ederim. Benim için araştırmanızı istediğim bazı kuşkularım var. Jerry ve John Small'un ölümleriyle ilgili.''
''Korkarım bu konu biraz beklemek zorunda Doktor Mercer. Dün gece burada bütün kenti ayağa kaldıran bir cinayet işlendi.''
''Cinayet mi? Ne oldu?''
Kentin aşağı yukarı 1,5 kilometre güneyinde bir balıkçı teknesi karaya oturmuş olarak bulundu. Tekne sahibi ön kamerada boğazı kesilmiş haldeydi. Oldukça korkunç bir manzaraydı.
Yerel bir tekne miydi? Mercer ensesindeki tüylerin dikildiğini hissetti.
Evet, marinada dururdu. Sahibi Homer'da doğup büyümüştü.
Ne tür bir tekneydi?
Üzgünüm Doktor Mercer ama şu anda bunlar için zamanım yok.
McLaughlin'in sesi son günlerde çok şeye tanık olmasını ve çok çalışmasını yansıtırcasına yorgun çıkıyordu. Mercer ona hak vermesine rağmen üsteledi. Önemli olmasaydı sormazdım.
Ticari değil, oldukça büyük bir kiralık teknedir. Aslında bu şehirdeki en büyük teknedir. 20 kişilik bir grubu alabilir.
Şef, maktulün Jenny Dörd'ün batırıldığı yere ait Loran koordinatlarını bilebilme olasılığı var mı?
Tabii. Charter gemilerinin sahipleri birkaç yıl sonra resiflere döndüklerinde kullanabilsinler diye sahil güvenlik koordinatları bildirir.
Denizin dibini tarayıp enkazın hala orada olduğundan emin olmak için birini göndermeniz gerekir. Mercer olmayacağının tahmin ediyordu ama yine de kesinlikle emin olmak zorundaydı. Mercer'ın emreden ses tonu McLaughlin'in tüylerini diken diken etmişti.
''Durun bakalım bir dakika. Small'larla ilgili işbirliğinizi takdir ediyorum ama beni bekleyen önemli bir soruşturma var ve buna zaman ayıramam.''
Mercer ses tonunu yumuşattı. ''Özür dilerim ama şüphelerim doğruysa tekne sahibinin dün gece Jenny Dörd'ün enkazını sahil güvenlik tarafından batırıldığı yerden çekmeye zorlandıktan sonra öldürüldüğünü anlayacaksınız.'' O geminin enkazında hiç kimsenin fark etmediği bir şey, hiç kimsenin bulmaması gereken bir kanıt parçası vardı. Bu son cinayeti de Jerry ve John Small'la onların kuzenleri Howard'ı öldürenlerin işlediklerine kuşku yok.
McLaughlin ihtiyatla ama ilgilenerek, peki tüm bu adamlar diye sordu.
Mercer henüz bilmiyorum diye yalan söyledi ama bulacağımdan emin olabilirsiniz.
McLaughlin uzun bir sessizliğin ardından yanıt verdi. ''Sanırım kayınbiraderimden teknesiyle açılıp ucu kancalı bir halatla dibi taramasını isteyebilirim. İlk geçişte bulacağını garanti ederim.''
''Bahse girmeyin şef, Jenny Dörd orada olmayacaktır. Kayınbiraderiniz dönene kadar bana ev telefonumdan ulaşamayacaksınız. Bu akşam Alaska'ya uçuyorum. Onun için daha sonra ben sizi ararım.''
''Evet tabii. Burada olmama ihtimalime karşı ben size ev telefonumun numarasını vereyim.''
Mercer bunun benim için ne kadar önemli olduğunu size anlatamam dedi. McLaughlin'in numarasını alıp telefonu kapattı. Alaskalı'nın yardım etmeyi kabul etmesinden dolayı rahatlayan Mercer uzun bir nefes verdi. McLaughlin'e yalan söylemek hoşuna gitmemiş olsa da başka bir seçeneği olmadığını düşünmüştü. McLaughlin'in soruşturmasının Homer sınırlarının ötesinde bir ipucuna ulaşacağından kuşkulu olan Mercer, şef ne kadar az şey bilirse Kerikov'un ilgisini çekmekten kaçınma olasılığının da o denli yüksek olacağının farkındaydı. Şefe Kerikov gibi uluslararası bir teröriste karşı hazırlıklı olması için ne kadar uyarıda bulunursa bulunsun yeterli olmayacaktı. Ve McLaughlin çok yaklaşırsa Mercer'ın vicdanı bir ölümü daha kaldıramayacaktı. Şefin Jenny Dörd'ün enkazını araması Mercer'a diğer yolları izleme özgürlüğünü sağlayacaktı.
Bavullarını yatağın üzerinden alırken yeni tepe penceresinden içeri sızan güneşin kuvvetli ışığının sızdırmazlık macununun ilk katını kurutmakta olduğunu fark etti. Bir iki güne kadar saldırının fiziksel kanıtları ortadan kalkmış olurdu. Dick Hanna söz verdiği gibi evinin tamir edilmesi için ekip göndermişti. Burt Manning'in kanıyla lekelenen bardaki halı yenisiyle değiştirilmişti ve bir marangoz kitaplık balkon ve antika merdivendeki kurşun deliklerini onarıyordu. Mercer deneyimlerinden yola çıkarak saldırının psikolojik etkilerinin iyileşmesinin çok uzun süreceğini biliyordu. Merdivenin ortasına kadar indiğinde telefonu bir kez daha çaldı, çantalarını kütüphaneye bırakıp ofisindeki paraleli açmak için koştu. Mercer alo demeye fırsat bulamadan bir ses zafer kazanmış bir edayla Enrico Caruso dedi. Mercer gülümseyerek çok uzun sürdü diye dalga geçti.
20. ayrımın sonu. Sayfa 197.